Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 18 Azer 1401, Hicri Kameri 14 Cemadül Evvel 1444 ve Miladi 9 Aralık 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Şeyh Salih ile Eyyam-ı Fatimi üzerine yapılan röportaj, yılın sorgulana özel İran masalları ve efsaneleri, İran'dan dua harikaları ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma namazı geçici imamı zarar görmüş sosyal sermayenin ciddi şekilde onarması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı kargaşacıların tespiti, yargılanması ve cezalandırılmasının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Meclis Başkanı Galibaf, İran düşmanlarının terör eylemlerinin çaresizliklerinin bir işareti olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran'ın terör ve şiddetle meşru mücadele ettiğini söyledi. İstanbul'da Çırağan Oteli'nde yangın çıktı. Ve Yair Lapid, Netanyahu'nun deliler devletini oluşturduğunu söyledi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı geçici imamı zarar görmüş sosyal sermayenin ciddi bir şekilde onarılması gerektiğini belirterek şunları söyledi. Her düzeydeki müdür ve sorumlular ahlakı, nezaketi ve insanlara saygıya uymayı bir görev olarak görsünler ve bunu uygulasınlar. İran Peres Haber Ajansı'nın bildiğine göre Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Fert bu haftaki Tahran Cuma namazı hutbesinde şunları kaydetti. Yetkilerin irfan ve bilimi olmalıdır. Karar verme, bilimsel, tevhidi ve irfani temellere dayanmalıdır. Siyasi ahlak kanunun yanında olmalıdır. Siyasi ahlak faktörünün toplumun sağlığı ve dinamizmi üzerinde belirleyici bir rolü vardır. Tahran'ın bu haftaki cuma namazı hatibi şunları hatırlattı. Siyasi ahlak unsurunun sosyal sermayenin genişletilmesindeki rolü çok belirleyici. Yöneticilerin siyasi ahlakının rolü halkın güvenini artırmada çok etkilidir. Halkın güveni yetkililerin yönetimi ilkelerine ve İslami kurallara pratik bağlılığının derinliğinin sonucudur. Ebu Turabi Ferdi İslam İnkılabı rehberinin halkla yüz yüze görüşmeyi vurgu yapması bu önemi göstermektedir. Ahlak güven yaratır. Her seviyedeki yönetici ve sorumlu ahlakı, nezaketi ve alçak gönüllülüğü ilahi bir ödev olarak görmelidir diye ifade etti.
Düşmanın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı karma savaşına işaret eden Cumhurbaşkanı, kargaşacıların tespitinin, yargılanmasının ve cezalandırmasının kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. İran Pres'in bildirdiğine göre Seyit İbrahim Reisi, dün güvenliği savunan şehit aileleriyle düzenlenen törende düşmanların 8 yıllık savaşta yenilgiye uğramasına ve son 40 yıldaki komplolardaki başarısızlıklarına işaret ederek şunları belirtti. Düşman karma bir savaş ve yeni bir komploda değerlere, İslam devrimine ve halka saldırmayı amaçlıyordu. Ancak ulusun bilge çocukları bu saldırıya karşı durdu. Reisi sözlerini şöyle devam etti. Düşmanlar bazı ülkelerde uyguladıkları reçeteyi içi boş ve aldatıcı sloganlarla İslami İran'da uygulamak istiyorlardı. Halbuki burada devrimin ve değerlerin ve ülkeleri için sorumluluk duygusuyla duran yiğit erkekler, kadınlar ve gençlerin varlığından haberleri yoktu. Düşman son olaylarda IŞİD-varice devrimin ve halkın yaşamına saldırdı ve devrimin değer akımına ve cephesine karşı alabildiğine düşmanlık ve kin sergiledi diyen reisi, bugün şehirlerimizde durum sakin ve biz güvendeysek, kargaşacıların saldırısına karşı duran sevgili gençlerimizin kanları sayesindedir. Onları kaybetmenin acısını bizim için çok zor olmasına rağmen, onların pak kanının getirisi düşmanın umutsuzluğuydu şeklinde konuştu. Düşmanların terörizmi destekleme ve halkı destekleme iddiasındaki çifte standartlı davranışına işaret eden Cumhurbaşkanı şunları söyledi. Bugün İran halkının düşmanları halkımız için yaşam sloganı atıyor ancak öte yandan elinde silah olan kiralık failleri Şah Çırak Türbesi'nde 10 yaşındaki bir çocuğun ve babasının ve annesinin canını alıyorlar. Cumhurbaşkanı, onların Afganistan'da demokrasi iddiaları vardı ama bu ülkeye seferin sonucu 35 bin engelli çocuk oldu ve bütün evleri, şehirleri yıktılar ve halen de biz yaşam bağışlıyoruz diye iddia ediyorlar. Dünyanın hangi halkına yaşam bağışlamışlar ki bu iddiada bulunuyorlar diye ekledi.
İran İslam Şura Meclis Başkanı İran düşmanlarının terör eylemlerine çaresizliklerinin bir işareti olarak değerlendirdi ve şunları söyledi. Cani Amerika bugün uluslararası ve devlet düzeyinde terörizmi takip ediyor. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Bagır Galibaf, Perşembe akşamı Kutsal Şam Şah Çırak Türbesi şehitlerinin vefatının 40. günü töreninde şunları söyledi. Tüm bu törenler dünyanın özgür insanlarının aklında sulta ve zulüm sisteminin hak karşısında körü körüne terör mantığından başka bir aracı olmadığını çağrıştırıyor. İslam Şura Meclis Başkanı İran milletine güçlü ve mazlum bir millet olarak nitelendirerek şunları kaydetti. İslam İnkılabı hak yolunun dışında bir söz söylemeyen ve Allah yolunun dışında bir adım atmayan bir lider olan İmam Hümeyni'nin liderliğinde gerçekleşen İran halkının destanıdır. Sözlerinin devamında galiba İran düşmanlarından terör eylemlerine çaresizliklerinin bir işareti olarak değerlendirdi ve şunları söyledi. Cani Amerika bugün uluslararası ve devlet düzeyinde terörizmi takip etmektedir ve Siyonist rejim gibi teröristlerin ellerini açık bırakmıştır. Galiba sanal ortamda bir yandan terör öğretilerin, bir yandan da insan haklarından da bahsedilen platformlar ve sistemler kurmuşlar diye vurguladı. İslam Şura Meclis Başkanı ayrıca Siyonistlerin şu andaki en büyük skandalı çaresizlikten kör terörizme başvurmalarıdır diye ekledi. İran milletinin tüm zorluklara rağmen direnişini ve direniş ruhunu düşmanların hesaplama hatalarına sebep olarak gösteren Galibaf, kör terörizm en feci ve en cani eylemlerden biridir ve Siyonist rejim ve Amerika'nın barbarlığının semboludur dedi. Galibaf konuşmasının bir başka bölümünde son aylarda yaşanan olaylara işaret etti ve bu sürede yaşanan olaylar insan hakları, özgürlük ve kadın hakları iddiacılarının insanlığa karşı cinayet işlediklerinin açık bir örneğidir dedi.
İran Dışişleri Bakanı İran'ın teröre ve şiddete karşı eylemini meşru bir mücadele olarak değerlendirdi. Huzursuzluklar sırasında son tutuklulardan biri olan Muhsin Şekari'nin idam edilmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı İran'ın Almanya Büyükelçisini çağırmıştı. İran Pres Affedersiniz, İran Press Haber Ajansı'nın belirlediğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan bir tweette şunları yazdı. Terör, şiddet ve nefret saçmakla mücadele açık uluslararası sorumluluklardan biridir. İran Dışişleri Bakanı şunları belirtti. Almanya bu durumda topraklarını ve güvenliğini kırmızı çizgi olarak görüyor. Ancak İran'daki bu uğursuz olguları araçsal yöntemle teşvik ediyor ve onlara karşı meşru mücadelemizi ikiyüzlü bir şekilde kınıyor. Hüseyin Emir Abdullahyan ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde batılı ülkelerin insan ve kadın hakları konusundaki çifte standartlarını ve İran'ın iç meselelerine karşı müdahaleci tutumlarını eleştirdi. Emir Abdullahyan, bazı batılı yetkililer ve çevreler tarafından İranlı gençleri ve kadınları kışkırtmaya çalışma ve medyayı bu amaç için bir araç olarak kullanma, diplomatik alanda yapıcı olmayan bir eylemdi ve İran'da şiddet ve terör eylemlerinin yayılmasına yol açtı diye ekledi.
İngiltere'nin İran'ın İçişleri'ne müdahalesinin devamında bu ülkenin 10 İranlı şahsiyete yeni yaptırımlar kararı aldı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı Cuma günü bildiri yayımlayarak yeni yaptırımların İran'ın yargı sistemi ve cezaevleri ile ilgili yetkileri kapsadığını duyurdu. Söz konusu bildiriye göre yaptırım uygulanan kişilerden 6'sı son olaylardaki protestocuları yargılamaktan sorumlu olarak adlandırılmış ve devrim mahkemesi ile bağlantılıdır. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın bildirisinde şunlar yer almıştır. Buna ilaveten Tahran'daki Evin Hapishanesi'nin eski başkanları Ali Çaharmahali ve Gulam Rıza Ziyaiye'ye de yaptırım uygulanmıştır. Recai Şerk Hapishanesi'nin müdürü Allah Kerem Azizi'ye de yaptırım uygulanmıştır. İran'da kargaşaların başlamasından bu yana başta İngiltere ve Avrupa olmak üzere Batı ülkeler kargaşaları ve kargaşacıları desteklemek amacıyla İran'a birçok yaptırım uyguladı ve bu yaklaşım halen devam ediyor.
İran'ın Erdebil ilinde bulunan Hazreti Abbas İslam Devrim Muhafızları Kol Ordusu İstihbarat Teşkilatı, ülkenin kuzeybatı ilinde devrim karşıtı ve düşman hareketleriyle bağlantılı şebekenin 3 üyesinin tutuklandığını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre İran'ın Erdebil ili Hazreti Abbas Devrim Muhafızları Kol Ordusu İstihbarat Teşkilatı bir duyuru yayımlayarak şunları söyledi. Gruplar oluşturarak ulusal güvenliğe karşı yıkıcı faaliyette bulunmak, Molotov kokteyli atmak ve yangın çıkartmak aracılığıyla askeri ve devlet yerlerini yıkmak isteyen bu kişiler, Erdebil ili Hazreti Abbas Devrim Muhafızları Kol Ordusu İstihbarat Teşkilatı'nın güvenlik güçlerinin teknik siber ve istihbarat girişimleriyle tutuklandılar.
90 İranlı ve yabancı şirket Kiş Adası'ndaki 11. Uluslararası Hava ve Havacılık Endüstrileri Fuarı'nda olacak. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 11. Uluslararası Hava ve Havacılık Endüstrileri Fuarı'nda 80 İran firması ile Rusya, Çin ve Etiyopya'dan 10 firma 13-16 Aralık tarihleri arasında havacılık endüstrisi alanındaki son başarılarını sergileyecek. İran Uluslararası Hava ve Havacılık Endüstrileri Fuarı'nın düzenlenmesinin amacı yerli ve yabancı şirketler arasındaki etkileşimi gerçekleştirmek, İslam Cumhuriyeti'nin bu endüstri alanındaki kabiliyetlerini ve ilerlemelerini sunmak ve bilgi tabanlı şirketleri tanıtmak için yerli ve uluslararası boyutlardaki önümüzdeki fırsatları kullanmaktır. İran'da ve yurt dışında üretilen çeşitli uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçları, havacılık endüstrisinin çeşitli ekipmanları ve parçaları, çeşitli hava ve havacılık hizmetlerinin tanıtımı ve sunulması, havaalanı ekipmanları, uçak basamak ve koltuğu inşası ile ilgili üyeler, havacılık yazılımları, havacılık bilgi tabanlı tasarımcıları, uçuş simülatörleri, helikopter hizmetleri işleri, çeşitli hava kültürel ürünleri bu fuarda halka tanıtılan ürünler arasında yer alıyor.
İran'ın Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı bu kurumun çabalarıyla dünya afyonunun %90'ının bu ülkede keşfedildiğini duyurdu. İran Press'in bildirdiğine göre İskender Muameni şunları söyledi. Birleşmiş Milletler'in resmi raporuna göre İran keşifler açısından dünyada birinci sırada yer alıyor ve aslında dünyadaki afyon keşiflerinin %90'ından fazlası, dünyadaki morfin keşiflerinin yaklaşık %50'si ve dünyadaki eroin keşiflerinin yaklaşık %27'si yalnızca İran'la ilgili. Birleşmiş Milletler İran'dan uyuşturucuyla mücadele bayrakları olarak söz ediyor.
İran İslam Bilimler ve Beşeri Bilimler Çeviri ve Yayıncılık Organizasyonu Merkezi ve Türkiye'nin Darul İmam Rıza Aleyhisselam yayınları, Ehlibeyt Bilimleri ve Kültürü odaklı çeviri ve yayın alanında işbirliği yapıyor. Teslim Haber Ajansı'nın bildiğine göre 30. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı sırasında İran İslam Bilimler ve Beşeri Bilimler Çeviri ve Yayıncılık Organizasyonu Merkezi ile Türkiye'nin Darul İmam Rıza Aleyhisselam yayınları arasında Ehlibeyt odaklı kitap tercümesi ve yayımı için işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye sigortacılarından bu ülke sularında sigorta kapsamında olduklarını gösteren bir mektup sunana kadar milyonlarca varil Kazakistan petrolünü taşıyan çok sayıda petrol tankerinin Karadeniz'deki hareketini engellemiştir. Bloomberg'in bildirdiğine göre Ankara hükümeti bu petrol tankerlerinin sigortacılarından bu ülke sularında sigorta kapsamında olduklarını gösteren bir mektup sunmaları konusunda ısrar ediyor. Türkiye'nin bu eylemi Rusya ham petrolünün ancak varil başına 60 doların altında işlem görmesi durumunda sigorta kapsamına alınmasını öngören Avrupa Birliği ve İngiltere yaptırımların ardından gerçekleştirilmiştir.
İstanbul'daki Çoran Oteli'nde yangın çıktı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bu otel bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenlerle alev aldı. İRİB Haber Ajansı'nın haberine göre bu otelin 4. katından başlayan yangının kısa sürede otelin diğer katlarına da yayıldı ve itfaiye güçlerinin yangının söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilmiştir.
Siyonist rejim başbakanı gelecek başbakan deliler devletini oluşturacak diye vurguladı. İsnan'ın Yediot Arnut gazetesinden nakledilen bildirdiğine göre Siyonist rejimin başbakanı Yair Lapid, İsrail'in görevdeki başbakanı Benjamin Netanyahu deliler devletini oluşturacak ve bu devlette ikincil bir üyeye veya küçük bir ortağa dönüşmüştür. Netanyahu hükümdarlık edemeyecek bir devleti oluşturacak diye açıkladı. Lapid, şu sözleri söylemek benim için zor ancak İsrail'de yaşanan başka türlü tarif edilemez. Benjamin Netanyahu zayıf bir kişidir ve ondan daha küçük olan ortaklar ondan haraç istiyor diye ekledi.
Birleşmiş Milletler Mayınla Mücadele Hizmetleri Müdürü yerel saatte yaptığı açıklamada Yemen'in El Hudeyde ilinde meydana gelen mayın patlaması nedeniyle 159 kişinin yaralandığını söyledi. Almanya Haber Ajansı'nın bildiğine göre Birleşmiş Milletler Mayınla Mücadele Hizmetleri Müdürü İlen Kohn Perşembe günü yaptığı açıklamada mayınların birçok Yemenli aileyi evlere, tarlalara ve diğer geçim kaynaklarına erişimden yoksun bıraktığını söyledi. Sana'a Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılırken bu basın toplantısında konuşan Kohn, Yemen'deki mayın temizleme çabalarına acilen hız verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Rusya Cumhurbaşkanı, Batı'nın dünya sahnesindeki egemenliğini sürdürme isteği savaş riskini arttırıyor diye söyledi. Reuters Haber Ajansı'ndan naklen İslan'ın haberine göre Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bugün yaptığı video konuşmasında Şanghay İşbirliği Örgütü ve Bağımsız Devletler Topluluğu üyelerinin Savunma Bakanları toplantısına hitaben dünyada savaş potansiyeli artıyor ve bu batılı seçkinlerin her ne şekilde olursa olsun siyasi, mali, askeri ve ideolojik egemenliğini sürdürme çabalarının doğrudan bir sonucu diye belirtti.
Ve son haberimiz, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Moskova'nın kuzeyindeki en büyük ticaret merkezlerinden birinde yangın çıktığını bildirdi. İran Peres'in bildiğine göre Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yangının yeri olarak Moskova'nın kuzey banliyösünde bulunan Mega Kimgi alışveriş merkezine ve yangının bugün yerel saat ile 6'da çıktığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu Bu akşamki ilk yorumumuz Afganistan'ın komşularının güvenlik yetkililerinin toplantısında İran'ın Çabahar Limanı'nın rolüne yapılan vurguyla ilgili. Afganistan komşuların ilk güvenlik toplantısı Hindistan ev sahipliğinde Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi danışmanlarının katılımı ile Yeni Delhi'de gerçekleştirildi. Toplantıda İran'ın güneydoğusunda bulunan Çabahar Limanı'nın bölge güvenliğinin kilit unsuru olduğu vurgulandı. Sistan ve Beluçistan eyaletindeki Çabahar Limanı, Mekran Denizi ve Hint Okyanusu'nun kıyısına yer alan İran'ın tek okyanus limanıdır. Çabahar Limanı, Orta Asya'nın Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi denize kıyısı olmayan ülkelerin açık sulara ulaşabilecekleri en yakın ve stratejik konumu nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Orta Asya ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarının katılımıyla Yeni Delhi'de söz konusu toplantının yapılması birkaç açıdan değerlendirilmeye değerdir. Her şeyden önce Hindistan, kendi rakipleri, bu cümleden Güney Kore ve Japonya ve hatta Pakistan ile rekabette Orta Asya'da kendi ekonomik ve ticari konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Hindistan'ın bu hedefe ulaşmasına yardımcı olabilecek çok önemli kapasitelerden biri Çabahar'ın stratejik limanıdır. Hindistan'ın transit kapasite açısından bir kısmını devreye alacağı Çabahar Limanı, özellikle Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru'nun olabildiğince aktif hale getirilmesinde kilit rol oynayan bu liman, Umman Denizi başta olmak üzere bölgenin en önemli transit limanlarından biridir. Bölge meseleleri uzmanı Ali Hazai bu bağlamda şöyle diyor. Çabahar Limanı, Hindistan'a ticari ve transit kapasitelerini kullanarak Orta Asya ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerini daha da geliştirme imkanı veriyor. Hiç şüphesiz bazen karayla çevrili olan bölge ülkeleri Çabahar'ın transit hatlarına katılma teklifini memnuniyetle karşılıyor.
İkincisi, Çabahar Limanı'nın diğer kapasitelerinden biri de Hindistan ile Afganistan arasında kolay, ucuz ve güvenilir iletişim kurabilmesidir. Görüşmelilere göre Hindistan, Çabahar'da üretim kapasiteleri oluşturarak Afganistan'ın maden imkanlarını ve kapasitelerini yeniden üretim için kullanacak. Bu, yalnızca Orta Asya pazarlarında güçlü bir varlık göstermek için değil, aynı zamanda Hindistan'ın Afganistan pazarlarındaki ticari konumunu güvenilir ve yüksek güvenlikli bir şekilde istikrara kavuşturmak için çok iyi bir fırsattır. Halihazırda Afganistan krizi komşu ülkeler ve Hindistan için ciddi bir sorun haline gelmesine rağmen Çabahar'ın stratejik limanı Hindistan ve Afganistan'da yatırım yapan ülkeler için bu eşsiz fırsatı sağlıyor. Böylece bu ülke yatırım yapılarak sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyor. Afganistan meseleleri uzmanı Dr. İkbal şöyle diyor. Bölge çevrelerinin önemli endişelerinden biri, bu ülkenin güvenlik sorunu ve terör tehdidinin komşu ülkelerin sınırlarına sıçramasıdır. Dolayısıyla bölge ülkelerinin Afganistan'da yatırım ve varlığı için gerekli platform sağlandığı ölçüde bu ülkedeki barış ve istikrara aynı ölçüde katkı sağlanacaktır. Her halükarda İran İslam Cumhuriyeti stratejik Çabahar Limanı'nın bazı aşamalarının faaliyete geçirmesini Hindistan'a devretmesine rağmen bu ülke bu konuda ciddi herhangi bir girişimde bulunmamış ve bunun siyasi ve ekonomik bir prestij olarak bölgesel ve uluslararası toplantılarda kullanmaya devam ediyor. Bu nedenle başta Afganistan olmak üzere bölgesel ekonomik çevreleri Hindistan hükümetinin stratejik Çabahar limanına ilişkin taahhütlerini yerine getirerek bölgedeki transit konumunu güçlendirmek için daha fazla adım atmasını bekliyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İsrail rejiminin nükleer silahlarını imha etme çabasıyla ilgili. Müzik Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Siyonist rejim İsrail'in nükleer silahlarını imha etmek için harekete geçti ve Genel Kurul'a üye 149 ülke Siyonist rejimden nükleer silah geliştirilmemesini, üretmemesini, test etmemesini veya elde etmemesini ve nükleer silah sahibi olmaktan kaçınmasını isteyen bir karar yayınladı. Karar ayrıca Siyonist rejime nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına katılmaya ve tüm nükleer tesislerini kapsamlı olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı koruma önlemleri altına almaya çağırdı. Amerika ve Avrupa ülkeleri tutumları ve politikaları itibariyle nükleer silahların yayılmasının yasaklanması anlaşması NPT'nin savunucusu olduklarını iddia etseler de, uygulamada görüldüğü gibi Amerika ve Kanada bu karara hayır oyu verirken Avrupa ülkeleri ise oylamada çekimser kaldılar ve Ukrayna'da önceki oyunu geri çekerek aleyhte oy kullandı. Nükleer silahların yayılmasını önlemek için her yıl çıkarılan bu karar daha önce Mısır tarafından New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulmuş ve Filistin yönetimi ile Bahreyn, Ürdün, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aralarında bulunduğu 19 ülke tarafından desteklenmişti. Bu karar, Siyonist rejimin Birleşmiş Milletleri üye 193 ülke arasında ender üyelerden ve Batı Asya bölgesi tek üye olarak nükleer silahların yayılması anlaşmasını imzalamayan olduğunu göstermektedir. Daha önce Kuveyt dahil bazı ülkeler Batı Asya'nın bu gibi silahlardan arındırmak için uluslararası toplumdan Siyonist rejimin NPT'ye katılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istemişti.
Kuveyt'in Avusturya Büyükelçisi ve bu ülkenin Viyana'da uluslararası kuruluşlarda daimi temsilcisi Talal El-Fasam, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 66. yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, uluslararası toplumdan Batı Asya'nın nükleer ve ölümcül silahlardan temizlenmesi için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesini ve bu bağlamda Tel Aviv'i NPT'ye katılmaya teşvik etmesini istedi. Kuveyt daimi temsilcisi İsrail'in nükleer kabiliyetleri maddesinin tartışıldığı sırada korsan rejimin nükleer kabiliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın politika yapıcı organlarında ele alınmasının zaruri olduğunu belirtti. NPT anlaşması 1 Temmuz 1968'de ülkelerin imzası için hazırlandı ve bu tarihe kadar Amerika ve İngiltere ile birlikte 59 ülke tarafından daha imzalandı. Halihazırda İran dahil 186 ülke NPT üyesidir. Bu arada Siyonist rejim dünyada NPT'ye üye olmayan ender yönetimlerden biridir. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, NPT anlaşması ve ek protokolün uygulanmasını izlemekten sorumlu olarak 1957'de nükleer enerjinin barışı kullanımını kolaylaştırmak ve ajans yardımlarının askeri amaçlarla kullanılmasını engellemek amacı ile Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşlarından biri olarak kuruldu. Merkezi Viyana'da olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı NPT'nin denetim kurumu olarak ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Güvenlik ve Barış'ın mütevellisi olarak Siyonist rejimin dizginlenmemiş nükleer silah faaliyetlerinden kaynaklı tehditlere karşı sorumluluklarını yerine getirmedikleri nedeniyle dünya ülkeleri bu alandaki sorumluluklarının yerine getirmedikleri nedeniyle sorumluluklarının birinci ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki demokratik ortamla ilgili kapasitelerinden yararlanmaya çalışmaktadır. Fakat Genel Kurul kararlarından tavsiye ve istişare nitelikte ve bağlayıcı olmaması göz önünde bulundurularak bu kurul barış için birlik mekanizmasını kullanarak kendi kararlarına yönelik bir yürütme mekanizması oluşturabilir. Bu yüzden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Siyonist rejime NPT'ye katılmaya ve gizli nükleer faaliyetlerinin son vermeye mecbur bırakma kararı ileriye doğru atılmış bir adımdır. Ancak yeterli değildir ve yürütme mekanizmalarının oluşturulmasını da gerektiriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümünün başlaması ve Eyyam-ı Fatimiye münasebetinin İran'da başlaması konusuyla ilgili uzman konuğumuz din alemi Sayın Şeyh Salih Hocamızın görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. O Hazretinin şehadetiyle ilgili bir 13 Cemadül Evvel bir de 3 Cemadül Sani tarihleri arasındaki süreç İran'da Eyyam-ı Fatimiye olarak adlandırılıyor, yaşanmakta ve konuyla ilgili sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın biliyorsunuz şehadetiyle ilgili iki rivayet var. Konuşmamın başında ifade ettiğim üzere bir 13 Cemadül Evvel var. Bir de Cemadül Sani ayında bir tarihte o Hazretin şehit edilişiyle ilgili bir rivayet var. Aslında İran'da da biz ikincisini daha muteber ve geçerli olarak biliyoruz. Bunların rivayetlerin gündeme gelmesi hakkında ne diyorsunuz efendim?
Evet, elbette öyle ki tarihlerde vardır ikinci rivayet daha güçlüdür. Ama öyle de farkı yoktur. Çünkü bazılar demişler ki 75 bin peygamberden sonra şehit oldu Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha. Bazı tarihler diyorlar ki 3 ay yani 90 gün. Bu illeti budur ki böyle mesela bu ihtilaflar bunun için meydana gelmiş ama bu önemli değil yani. Her ikisi de biz tabi matem tutuyoruz, taziye tutuyoruz falan. Mesela odur ki biz Hazreti Zehra Selamullah Aleyh'in hem mesela yaşantısını bilelim hem de şehit olduğunu bilelim ki evet maalesef ümmet becaim ki Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyh'in hizmetinde olanlar maalesef onu razı etmediler ve hulasa ona eziyet ettiler. Hala inşallah Allah-u Teala bizim hepimizi Hazreti Zehra yoluna kadar versin. Elbette bu ihtilaf budur ki bazılar diyorlar 75 gün ki 2 birçok ay olur. Tamamlardan sonra dünyadan gitti ve bazı rivayetler, tarihler diyorlar ki 3 ay yani 90 gün. Elbette ki böyle ihtilaf olmuştur. Bu tarihler bazıları onu diyorlar, bazıları onu diyorlar.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi o Hazretin İslam yolunda verdiği hizmetlere bakacak olursak ister bizzat şahsen yani ahlaki faziletlerle ilgili olsun veya o yetiştirdiği çocuklar vasıtasıyla olsun. İslam dininde, İslam mektebinde Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın biz hizmetlerini nasıl tanımlamalıyız dinleyicilerimiz için efendim?
Evet, Hazreti Zehra Selamullah Aleyha çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle meşhur şeylerde, tarihlerde diyorlar ki 7 tane çocukları vardı. Bu 7 tane çocukların hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece Hazreti Zehra selamlarının hakkında öyle o kadar hadisler buyurmuştur. Çok çok hadisler onun fazileti hakkında. Ama diğer çocukların hakkında böyle öyle çok mesela hadisler falan buyurmamış. Öyleyse belli olur ki Hazreti Zehra Selamullah Aleyha ne sadece mesele şahsidir. Belki onun şahsiyeti bütün alemlere yani mensaatlidir. Yani herkes mesela isterse ki doğru yolda hareket ederse Peygamberin Ehl-i Beyti yolunda hareket etmek lazım. Bilhassa Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyh'in yolunu takip etsin. Çünkü dedim ki Hazreti Zehra hem babasına çok en iyi bir kız hem kocasını en iyi bir hanım hem de çocuklarını en iyi bir anne. Yani hem hulası ağalar hem hanımlar şu mesela Hazreti Zehra Salamların yolunu takip etmek zorundadırlar. Yani takip etmek zorundadırlar. Eğer biz Müslümanlar Ehl-i Beyt'in yolunu takip etmezsek muhakkak geri kalırız ve bizim zararımıza olur. Çünkü Peygamber buyurmuş ki Ehl-i Beyt'i innemâ meselü Ehl-i Beyt'i sefinetin mi? Benim Ehl-i Beyt'imin meselesi sefine-i Nuh. Yani Nuh vapuru gibidir. Men rakibeha neca. Herkes ona yetişti ve o böyle tabi oldu o vapura muhakkak necate erdi yani kurtuluşa erdi. Ama herkes ve men tekallefe anha helek ya garak mesela. Herkes yani geri kaldı, yetişmedi, muhakkak o helake gider. Yani helakete gidiyor ve evet boğuluyor. Nasıl bir adam mesela vapura binmedi, şey düştü. Yani denize. Denizde boğmak vardır. Başka bir şey yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'ini teşbih etmiş bu Nuh gemisinin vapuruna. Öyleyse Hazreti Zehra sallallahu aleyhi ve sellem tabi ilk Ehl-i Beyt'in esradlarından ilk fert Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem idi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Hazreti Ali, ondan sonra Hazreti Zehra, ondan sonra İmam Hasan, İmam Hüseyin ta Hazreti Mehdi sallallahu aleyhi ve sellem ta Hazreti Mehdi sallallahu aleyhi ve sellem kadar bunlar Ehl-i Beyt'in o has Ehl-i Beyt yani o istilahi Peygamberin Ehl-i Beyt'i bunlardır. Öyleyse bütün Müslümanlar bunlara yetişmek lazım. Bütün Müslümanlar bunların ve bunların sıratı müstakime yetişmek lazımdır. Ve illa herkes kalırsa muhakkak evet helakete gidiyor. İnşallah hepimiz inşallah sağ edelim ki kendimizi onlara yetiştirelim ve onların yolunda hareket edelim inşallah.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızla sizler için hazırladığımız röportajımızda Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadetinden yola çıkarak Eyyam-ı Fatıma münasebetiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barsudey.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yılın sloganına özel.
Muhterem dinleyiciler, yılın sloganına özel isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hicri Şemsi 1401 yılı için üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı adını seçmiştir. Bu doğrultuda yılın sloganı özel birkaç program sizler için hazırladık. Bu programın devamında İslam ülkelerinde bilgi tabanlı ekonominin konumunu ele alacağız.
Bugün dünya ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınması için farklı bir temel sunan yeni bir ekonomi tipinin ortaya çıktığını açıkça anlamıştır. Bilgi ekonomisi olarak bilinen bu ekonomi, bilginin gelişmesinin ve değişiminin küreselleşmesinin etkileşiminin sonucudur.
Bilgi tabanlı bir toplumun en önemli özelliklerinden bazıları şunlardır. Bilgiye erişimin çeşitliliği, bilginin tüm şekillerine vurgu, tüm nesillerin önemsenmesi, toplumda öğrenme duygusunun içselleşmesi, yenileşimin daimi bir kültür haline gelmesi ve yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması. Bilgi tabanlı ekonomi, insan kaynaklarının eğitilmesi ve geliştirilmesi, yenileşim ve buluşlar, dinamik bilgi altyapısı ve ekonomik teşvik ediciler olmak üzere 4 temel direğe sahiptir.
Dünya ülkeleri ekonomisinde yeni bir yaklaşım olarak bilgi tabanlı ekonomi, tarım ve sanayi ekonomilerine uygun ve gerekli bir alternatif olarak tanıtılmıştır. Araştırmaların sonuçları, bölge ülkeleri arasındaki ticaret hacminin artması ve ayrıca ülkelerdeki katma değer üretme akışını olumlu yönde etkilemesiyle bilgi tabanlı ekonominin ekonomik büyümeye ve İslam ülkelerinin ilerlemesine yardımcı olmak için önemli bir kabiliyet olarak kabul edildiğini göstermektedir.
Malezya, Singapur, Türkiye, İran ve Lübnan bilgi tabanlı ekonomi alanında önde gelen İslam ülkeleridir. Malezya ve Singapur 20. yüzyılın son 10 yılları boyunca ani bir politika ve makro politika değişikliği ile ilerlemelerin ana hedefini bilgi tabanlı bir ekonomiye ulaşmaya bağlı olarak aradılar. Türkiye ve İran bu yönde yavaş yavaş adımlar attılar ve birçok ilerleme kaydettiler. Söz konusu ülkelerin her biri eğitim ve araştırma kurumlarında değişiklikler yapılmasından, bilgi ve iletişim teknolojisi boyutunda gerekli altyapıların sağlanmasına ve stratejik bir harita olarak yukarı yönlü belgelerin hazırlanmasına kadar farklı alanlarda yürütme eylemlerini imza atmışlardır.
Tüm bu ülkelerin deneyiminde liderlik ve güçlü siyasi irade bilgi tabanlı ekonominin çerçevesine ulaşmak için reformların başlatılmasında önemli bir rol oynamıştır. Çoğu gelişmekte olan ülkelerin deneyimi hükümetin bilgi tabanlı bir ekonomiye yönelik birçok hareketin başlatılmasında kilit bir rol oynamış olduğunu göstermektedir. Ayrıca hükümetler bilgi tabanlı ekonomiye zemin hazırlamalarda özel sektörle olan bağlantılarını her zaman güçlendirmeye çalışmışlardır. Çünkü bilgi tabanlı ekonomi özel sektörün kapsamlı varlığını gerektirir.
Tahran Radyosu.
İslam ülkeleri ekonomik, coğrafi, jeopolitik, jeostratejik, jeoekonomik ve jeokültürel ayrıcalıklara sahiptir. İslam ülkelerinin en önemli potansiyelleri, dünyadaki en büyük genç nüfus payına sahip olmaları, altın, petrol, gaz ve mineraller gibi pahalı doğal kaynaklara ilave edilmesi, tarım ürünleri üretiminde nispi üstünlükleri ve düşünsel ve kültürel mirasının zenginliğidir. Bilgi tabanlı ekonominin önemi ve aynı zamanda İslam ülkelerinin ekonomik alanda karşılaşmakta olduğu sorunlar göz önüne alındığında bu şirketlere önem vermek gündeme alındı. Ancak bu ülkelerin çoğu henüz yolun başında.
Bilgi tabanlı ekonominin önemsenmesinin bir öncelik olarak gündeme getirilmesine sebep olan şey İslam ülkelerinin söz konusu avantajlarıdır. Bu ülkeler özellikle petrokimya endüstrileri alanında bilgi tabanlı ekonominin kapasitelerinden yararlanabilir. Çünkü İslam ülkelerinin çoğu zengin enerji kaynaklarına sahiptir ve dünyanın en yüksek enerji üretimi ve ihracatına sahip ülkeleri arasındadır.
Bu arada İslam ülkeleri özellikle son 20 yılda teknik, turistik ve şehircilik alanlarında çok fazla yatırım yapmış, ekonomik kaynaklarını çeşitlendirmeye ve enerji kaynaklı gelirlerden uzaklaşmaya çalışmışlardır. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar bu alanda göze çarpan ilerlemeler kaydetmişler ve birçok yabancı yatırımı çekmeyi başarmışlardır.
Arabistan'da da Suudiler 2030 Ekonomik Vizyon Belgesi doğrultusunda NEOM projesini başlatarak bilgi tabanlı bir ekonomiye yönelik istekli olduklarını göstermişler. NEOM, temiz enerjiye bağımlı akıllı şehirlerin inşa edildiği büyük bir projedir ve diğer kıtalara yatırım yapma fırsatı da sunmaktadır.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin kalıcı bir ekonomiye sahip öncü bir ülke olma hayali doğrultusunda bu ülkenin liderleri bilgi tabanlı şirketlerdeki üretim engellerini kaldırmak için sürekli olarak planlar ve reformlar uyguluyorlar. 2019 yılında bu ülke bu alanda 5 yasa çıkardı. 1 Temmuz 2019'dan itibaren Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı bilgi tabanlılar için 1500 devlet hizmetinin maliyetlerinin %50 oranında azaltıldığını duyurdu. Ayrıca 5 veya daha az tam zamanlı çalışanı olan girişim şirketleri 2 yıla kadar %100'lük sübvansiyon alacaktır.
Arap ülkeleri ayrıca verimlilik seviyesini, rekabet gücünü sürekli olarak yükseltmek ve bilgi tabanlı ekonomi yapısının değişmesi için uygun bir zemin oluşturmak amacıyla eğitim, bilimsel araştırmalar, geliştirme ve yenileşim alanında yatırım yapmak için istekli olduklarını da göstermişler.
Bu ülkeler Arap ülkelerinde bilgi tabanlı ekonomi desteklemenin, Arapların bilimsel ve ekonomik konumunun yükseltilmesi için zemin oluşturduğu ve öğrencilerin ve toplum bireylerinin ülkelerin ekonomik büyümesini garanti eden bilimlere özel ilgi göstermelerine neden olduğu sonucuna varmışlardır.
Muhterem dinleyiciler, yılın sorgununa özel isimli programın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bizleri parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi ve masalımızın devamını hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde peri masallarında sihir ve büyü etkenlere ve alet ve eşyalara ve malzemelerinden söz ettik ve kahramanlara yardım eden insanlar, büyülü hayvanlar ve devlerin hayatı ona bağlı olan tılsımlarla tanıştık. Peri masallarında bir başka büyü ve sihir unsuru harikulade dostlar ve arkadaşlardır. Bu dostlar ve arkadaşlar çok acayip yetenekleriyle genellikle herhangi bir sebep olmaksızın kahraman ile birlikte yola çıkar ve ona türlü sorunların ve sıkıntıların aşılmasında yardım eder. Bu karakterlerin çok büyük hacimlerde sıvıları içebilmeleri veya devasa yapıları ve dalları kaldırma güçleri gibi çeşitli yetenekleri söz konusudur. Bazen de bu masallarda devlerde öykünün kahramanına hizmet eder ve onların harikulade dostlarından sayılır.
Peri masallarında öykünün kahramanının eline geçen büyü ve sihir aletleriyle bu aletleri ele geçirme yöntemleri arasında herhangi bir özel ilişki yoktur. Örneğin öykünün kahramanı hayvanların yardımından yararlanmak için her zaman onlara önceden yardımcı olmuş olması gerekmez. Ve bazen bu hayvanları satın alır veya bulur. Bazen de hayvan karakteri hiçbir sebep olmaksızın kahramana yardımcı olur. Ama yine de masalı anlatanların uyduğu bazı kurallar da vardır. Nitekim İranlı peri masallarının hiçbirinde hiç kimse herhangi bir şarta veya talebe karşılık sihirli veya büyülü hayvanları kahramana vermez. Öykünün kahramanı Süleyman'ın büyülü yüzüğünü bir şeye karşılık elde edebilir veya onu satın alır veya bulur ya da iyi bir amelin karşılığı olarak kazanır.
Bazen öykünün kahramanı öldürülünce yere akan kanından bir şeyler ortaya çıkar ve daha sonraları kahramanın ölüm sırrını aydınlatır. Ve genellikle de öykünün sonunda ölen kahraman bu büyülü şeyin içinden canlı ve sapasağlam ortaya çıkar. Peri masalları uzmanlarına göre bu tür kavramlar öykünün ait olduğu eski milletlerin çok eski ve ilkel inançlarına dayanır. İlkel inançlara doğaya tapmayı, eşyaların canlı olduğu düşüncesi, hayatın yeniden yaşandığı inancı ve sihir veya büyü inancı gibi inançları örnek vermek mümkün. Eski ve ilkel inançların incelenmesi, İranlı kavimlerin bu inançlarının nasıl yaşlı ninelerin anlattığı masalların ana temasını oluşturduğuna açıklık getirir.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şehbanu ile yaşadığını, Şehbanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kız da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık ve dedi ki, Molla Bacı Şehbanu'dan anasının sirke küpünü atmasını istedi. O da öyle yaptı ve Molla Bacı daha sonra Şehbanu'nun üvey anası olunca gerçek yüzünü gösterdi ve kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En son Molla Bacı'nın Şehbanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde eğirmesini istediğini anlattık ve dedi ki Şehbanu'nun sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti ve bir kuyuda bulunan deve gönderdi. Ve dev de Şehbanu'yu yardım ederek güzelleşmesi ve anında bir ay ve bir çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Yine Mola Bacı Şehbanu'nun sarı inekten yardım aldığını, ineğin kızın öldürdüğü annesi olabileceğini ve bu yüzden sarı ineği yok etmeye karar verdiğini, Şehbanu maceradan haberdar olduğunu ve devden yardım talep ettiğini, dev de sarı ineğe benzer bir ineği ona verdiğini ve böylece annesini kurtardığını, prens ise hala Şehbanu'yu düşündüğünü anlattık. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Şehbanu'yu düğünde gördükten sonra ona sırılsıklam aşık olan kralın genç oğlu onu bulamayınca hastalandı ve yataklara düştü. Kraliçe kentin tüm hekimlerini topladı ve onlardan oğlunun derdini anlamalarını ve varsa derdine çare bulmalarını istedi. Hekimler hemen genç prensin bir kıza aşık olduğunu ve kızın ayakkabılarından birisinin elinde olduğunu anlar. Kraliçe durumu anlayınca oğlunu teselli eder ve gönlünü ferah tutmasını söyler ve istediği kız Kaf Dağı'nın ötesinde olsa bile onu bulacağını ve elini oğlunun eline vereceğini anlatır.
Bundan sonra kralın eşinin talimatı üzerine birkaç deneyimli yaşlı kadın ayakkabıyı ellerine alır ve kente ev ev dolaşır. Ama ayakkabının sahibini bulamaz. Çünkü ayakkabıyı hangi kızın ayağına denedilerse ya dar ya da büyük gelir. Sıra Şehbanu'nun babasının evine gelince Mola Bacı Şehbanu'yu fırının içine atar ve üzerine de susam dolu bir tepsiyle kapatır ve bir horozu da fırının üzerindeki tepsinin yanına bırakır ki susamları yesin ve gürültü yapsın ki Şehbanu ses çıkardı, takdirde kimse sesini duymasın. Yaşlı kadınlar eve gelir ve evde kızları olup olmadığını sorar. Mola Bacı da tabii ki kızımız var, hem de iyisi de var diye karşılık verir ve hemen ardından kızını getirir. Yaşlı kadınlar ayakkabıyı kıza verir ve denemesini söyler. Kız her ne kadar çaba gösterdiyse nafile. Ayakkabı bir türlü ayağına uymaz. Öte yandan kentte başka ev kalmadığı için yaşlı kadınlar Mola Bacı'dan evde başka kız olup olmadığını sorar. Mola Bacı ise bir tek bu kızı olduğunu söyler. Ama birden horoz, fırının üzerinde susam tepsisi, ay parçası fırının içi, tepsiyi kaldır, ay parçasını çıkar diye ötmeye başlar.
Horozun ötüşünü duyan yaşlı kadınlar şaşırır ve horozun neler söylediğini merak eder. Mola Bacı ise hemen bir taş alır ve horoza atar ve bu horozun zamansız öttüğünü, yarın hemen onu keseceğini ve elinden kurtulacağını söyler. Atılan taştan korkan horoz kaçar ve duvarın üzerine atlar ama yine aynı tekerlemeyi tekrarlar. Yaşlı kadınlar bu kez tekerlemeyi anlar ve birbirine gidip fırını açıp içinde neler olduğunu görmelerini söyler. Bunun üzerine yaşlı kadınlar fırının üzerindeki tepsiyi kaldırır ve içinde ay parçası güzel bir kızı görür. Kadınlardan biri Şehbanu'nun elini tutar ve fırından çıkarır ve sevinç çığlıkları atarak şöyle der. Allah'ım, kim şimdiye kadar alnında ay, çenesinde yıldız olan bu kadar güzel bir kız görmüştür. Öteki yaşlı kadınlar da gelir ve hemen ayakkabıyı kızın ayağına denemeye başlar ve ayakkabının Şehbanu'nun ayağına tam uyduğunu fark eder.
Müzik Bunun üzerine yaşlı kadınlar Molla Bacı'ya döner ve şöyle der. Kralın oğlu bu kıza aşık ve bu yüzden yemekten içmekten kalmış. Şimdi ne istiyorsan söyle ki getirsinler ve kızı götürsünler. Molla Bacı şöyle der. Biz sizden fazla bir şey istemiyoruz. Sadece 2 metre kadar mavi keten kumaş getirin ama bir şartım var. O da bu kızı da vezirin oğluna alın. Yaşlı kadınlar bu şartı krallığa anlatacaklarını, kral da vezirine öbür kızı oğluna almasını emredeceğini, fakat anlamadıkları şey neden bu kadar güzel kızı bu kadar ucuza verdiğini sorarlar. Molla Bacı ise Şerpanu'yu kötülemeye başlar. Ama yaşlı kadınlar bu sözler onları ilgilendirmediğini, kralın oğlu kızı istediğini anlatır.
Ertesi gün saray kadınları 2 metre ketenden kumaş, yarım kilo sarımsak ve yarım kilo soğanla gelir ve kızı götürmeye geldiklerini söyler. Molla Bacı öteki kızını ne zaman götüreceklerini sorar. Kadınlar onu da kralın oğlu evlendiği günün ertesi günü gelip götüreceklerini ve vezirin oğluna vereceklerini söyler. Molla Bacı da madem öyle kızı akşamüstü gelip götürmelerini söyler. Kadınlar neden akşamüstü diye sorar. Molla Bacı Şerhbanu için düğün kıyafeti hazırlamak istediğini söyler. Kadınlar kabul eder ve gider. Molla Bacı mavi keten kumaştan Şerhbanu için geniş bir elbise diker ve ona giydirir. Akşamüstü saray kadınları geri döner ve Şerhbanu'yu alarak saraya götürmek ister. Evden çıktıklarında ise Şerhbanu şöyle der. Şimdi kentin dışına çıkıp annemle vedalaşmalıyım. Kadınlar sorar. Yoksa bu kadın annen değil miydi? Şerhbanu ise hayır, üvey annemdi der. Kadınlar şöyle der. Şimdi neden seni fırında sakladığını, ardından da hakkında kötü şeyler söylediğini ve seni bu kadar ucuza verdiğini anladık.
Şerhbanu saray kadınlarını çöle götürür ve kuyuya yaklaşınca şöyle der. Siz burada bekleyin. Ben gidip annem ile vedalaştıktan sonra hemen dönerim. Şerhbanu kuyuya iner. Kuyudaki dev sorar. Nereye gidiyorsun bu keten elbiseyle? Şerhbanu şöyle der. Beni koca evine götürüyorlar ve ardından tüm olup bitenlere anlatır. Dev hemen ipekten bir elbise, yakut taşla süslü bir taç, elmastan bir yüzük, zümrütten bir kolye ve altından da bir çift ayakkabı hazırlar ve Şerhbanu'ya verir ve Şerhbanu da hemen üstünü değiştirir. Dev şöyle der, kralın oğlu sana içecek ne ikram ederse al ama onun anlayamayacağı şekilde dök gitsin. Şerhbanu devle vedalaşır ve kuyudan çıkar ve saraydan gelen kadınların yanına döner. Yaşlı kadınlar Şerhbanu'yu yeni kıyafetiyle görünce şaşkına dönerler ve ona övgüler yağdırdıktan sonra birlikte sarayın yolunu tutar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsuli.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Meşkin Şehrin Gaynarca Kaplıcası ile tanıştıracağız.
İran'ın kuzeybatısında bulunan Erdebil iyaletinde sayısız kaplıcaları ile tanınır ve her gün birçok yerli ve yabancı turist bu kaplıcaların şifalı özellikleri, ayrıca çevre ve doğanın güzelliklerinden yararlanmak için bu eyaleti ziyaret ediyorlar.
Bu eyalette 113 maden suyu kaynağı belgelenmiştir. Bunlardan 75'i Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre kaplıca ve diğerleri ise serin su kaynaklarıdır. Fakat bu kaplıcalar arasında Meşkin şehrin güneyinde olan Gaynarca Kaplıcası diğerlerinden daha ünlüdür ve suyu 86 derecelik sıcaklıkla dünyanın ikinci sıcak su kaynağıdır. Bazılarının belirttiğine göre eğer bu kaynağa bir yumurta atılırsa 3 dakika sonra pişer. Bugün sizlerle birlikte bu kaplıcaya gezi düzenleyeceğiz.
Gaynarca Kaplıcası Meşkin şehrin güneyinde ve Sebelan Dağı'nın kuzey yamacında 1240 metre yükseklikte ve diğer 4 maden kaynağının yakınında yer almaktadır. Bu sıcak su kaynağı bazıları sadece İran'da değil dünyada da benzersiz olan birçok eşsiz özelliğe sahiptir. Bu kaynak şaşırtıcı bir şekilde karla kaplı bir zirvenin kalbinden kaynıyor ve yaklaşık 86 santigrat derece sıcaklıkta yeryüzüne çıkıyor.
Gaynarca sıcak su kaynağının 3 ağzı vardır ve çıkış suyunun debisi ise saniyede yaklaşık 9 litredir. Kaynar suda yanma riskini önlemek için kaynağın üstü metal bir ızgara ile kapatılmıştır. Kaynaktan çıkan 86 derecelik su yaklaşık 500 metre mesafedeki tedavi kompleksine yönlendiriliyor ve kullanılmak üzere hidroterapi kompleksinin iki havuzuna akıtılıyor. Hidroterapi kompleksin adı ise Aygar Gaynarca'dır.
Aygar Gaynarca hidro terapisi kompleksi erkekler ve kadınlar olmak üzere iki ayrı yüzme havuzuna insanların 86 derecelik suyu kullanmasını sağlamak için maden suyunun bir miktar soğuk su ile karıştırıldığı özel küvetlere ve de kuru ve buhar saunalara ve balık tedavisi tesislere sahiptir. Aygar yerel lehçede bir dağın adıdır. Ve gar da yine yerel lehçede kar demektir. Gaynarca da yine yerel lehçede kaynar demektir. Bu isim ise hidroterapi kompleksi için seçilmesinin sebebi de karla kaplı bir dağın kalbinden kaynayan suyun kullanılmasıdır.
Tahran Radyosu.
Gaynarca'nın asidik kaynağı lenfitizm, raşitizm ve kronik romatizma tedavisinde yararlı olan klorasedik tiptedir. Bu suyu içmek klorektiktir ve mide salgınlarını arttırır ve yüksek ısı nedeniyle ağrı kesici ve şişkinlik giderici olarak kullanılır. Bu kaynağın eşsiz şifalı özelliklerinin yanı sıra kaynağın etrafındaki güzel manzara ve doğada bu bölgeyi İran'ın ve Erdebil eyaletinin en iyi kaplıcalarından biri haline getirmiştir. İşte tüm bu özellikler birçok kişinin bu bölgeye seyahat etmesine neden oluyor.
Kaynarca Çayı Nehri de Kaynarca Kaplıca'nın yanı başındadır ve aşağılarda ise onunla birleşiyor. Dağcılar doğa yürüyüşçülerinin ve turistlerin ilgisini çeken bu kaynağın yakınında bir de güzel bir şelale bulunmaktadır. Bu bölgeye yapacağımız gezide şelaleler ve kaplıcalar gibi birçok ilgi çekici yerin bulunduğu Sevelan Dağı eteklerindeki güzel Muil Köyü'nü ziyaret edin. Aygar zirvesine ve güzel Aygar Gölü'ne giden tırmanış rotasının yanı sıra Meşkin Şehrin Asma Köprüsü ve şehir yeri antik bölgesi genellikle turistlerin güzergahına dahil olduğu için ziyaret etmeniz tavsiye edilir.
Bu kaynağı yıl boyunca ziyaret etmeniz mümkündür. Çünkü bu kaynak ve çevresindeki doğa her mevsim kendine has bir çekiciliğe ve güzelliğe sahiptir. Baharda eşsiz doğası, yazın serin havası, sonbahar ve kış aylarındaki soğuk havaya rağmen Kaplıca'nın sıcaklığı arasındaki fark ise etrafta kar ve buzdan harika manzaralar yaratıyor ve insanı bu kainat ve güzellikleri yaratan hakkında düşünmeye yönlendiriyor.
Bu bölgenin en ünlü kaplıcalarından bir diğeri ise Meşkin Şehrin 48 kilometre güneyinde bulunan Gutur Suyu kaynağıdır. Gutur Suyu hidroterapi havuzu bölge halkı tarafından kullanılan en eski tesistir. Gutur Suyu kaplıcanın suyu sodyum, kalsiyum, sülfat ve kükürtlü mineral suları sırasında ve çok sıcaktır. Gutur Suyu kaplıcası saf kükürtlü kaplıcalardan olduğu için çeşitli deri ve cilt hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Suyun sıcaklığı 42 derece ve debisi ise saniyede 13 litredir. Tabii sıcak suda yüksek kükürt bulunması nedeniyle gazının doğrudan solunmaması önerilir.
Gutur Suyu Kaplıca'nın hastalıkları tedavideki çok etkili olması nedeniyle bu kaplıca her yıl ve yılın her mevsiminde özellikle sıcak mevsimlerde bölgeden, İran'ın her yerinden ve hatta dünyadan birçok turisti ağırlamaktadır. Kaplıca'nın bulunduğu geleneksel köyde otel, restoran, misafirhane ve de turistlerin ihtiyacını karşılayacak mağazalar da bulunuyor.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlere İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, vîsetten kaynaklanan değerleri gerçekleştirmek için İslami hükümetin kurulması zarureti ve siyasi gücün oluşturulması gereğini hatırlatıyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değinmek istiyoruz. Eğer bu marifin toplumun inanç atmosferinde kelimenin tam anlamı ile gerçekleşmesini istiyorsak, bu değerleri halkın davranışlarında, halkın amellerinde kendini göstermesini istiyorsak, ilerleme ve hareketin vesilesi olan bu ahkamın tahakkuk bulmasını istiyorsak, siyasi bir güce ihtiyaç var. Eğer siyasi güç olmazsa kabadayılar boyun eğmezler, tembeller yapmazlar, kabadayılar ve müstekbirler ve zenginlerin figüranları onların izinden hareket ederler. Yani nübüvvetlerin hedefi gerçekleşmez. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, biz her peygamberi ancak Allah izniyle ona itaat edilsin diye gönderdik. Bu sadece bizim peygamberimizle ilgili değil, tüm peygamberlerle ilgilidir. Bunlar ülkeye gelip itaat etmeleri gerekir. Halk bunlara itaat etmelidir. Bu yüzden Yesrib'den Resul-i Ekrem'i davet etmek ve o Hazretin Medine'ye hicret etmesi için ısrar etmeye geldiklerinde Hazret bunlarla oracıkta biat aldı. Biat yani ki, biz sizin emrinizdeyiz. Biz oraya bu şartla geliyoruz. Sonra da Resul-i Ekrem Medine'ye girdiğinde başlıca yaptığı şey siyasi ve sosyal bir güç oluşturmaktı. Yani bir hükümet kurdu ve bu yüzden bu nübüvvetin çalışma malzemelerinden biridir. Tabii ki peygamberler birçok düşmanları vardır. İşte biz böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman ettik. Bir hükümet kurulduğunda yabancı düşman da bunlara ekleniyor. Hükümetin kurulması ile iç düşmanlardan başka yabancı düşman da bunlara ekleniyor. Bu açıktır. Zira eğer alim siyasi olmaz ve siyasi güç olmazsa yabancı düşman buna önem vermez. Kim ne konuşursa konuşsun, onu fazla irdelemez. Siyasi güce ulaştığında o zaman yabancı düşman, adalete karşı olan, özgürlüğe karşı olan, her insanın iyi yaşamak ve bağımsız yaşamak hakkı ile muhalif olan tabii ki muhalefet edecektir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.